الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب اللهم افتح بالخير واختم بالخير ربي يسر ولا تعسر Rabbi temmim bil hayir. Kıymetli kardeşlerim, sizlere sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Geçtiğimiz dersi küçük çaplı şöyle bir özetleyerek zihninize çağrışım yaptırmak istiyorum. Sevgili Peygamber Efendimiz'den üç şey öğrenmiştik. Vakit, şuur ve iyilik. Anne babaya iyilik, vaktinde namaz kılmak ve yapmış olduğumuz tüm amelleri şuurla yapmak, cihat ruhunu ihmal ve ihlal etmemek. Bu üç temel konuyu ahlak haline getirmek mecburiyetindeyiz demiştim. Ama içerisinden o vakti biraz öne almıştım. Bundan evvelki dersimizde örnek vermiş olduğum şeye bir örnek daha vererek hemen diğer konuma geçmek istiyorum. Günümüzde tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen Yüce Allah'ın lütfetmiş olduğu vakti, zamanı heder etmeyelim. İsraf etmeyelim. Randevularımıza yani verdiğimiz sözlere elimizden gelecek kadar riayet edelim. Söz verip sözünden dönenlerden olmayalım. Bunlar önemli konulardır. Günümüzdeki bu zamana riayetsizlik bereketsizliği getirdi. Anadolu şehirlerimizden bir şehirde bir toplantı yapılır. Tarihi Kentler Konferansı adı altında. Bu program sabah saat 9'da başlayacak ve oturum başkanlığından Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir insan başkanlık yapacaktır. Bak, örneğe iyi dikkat edin. Sabah saat 9'da olacak, başlayacak konferans. Ve oturum başkanlığını gayrimüslim bir insan olan ABD'den gelen bir bilim adamı, profesör başkanlık yapacak. Adam tam saat 9'a 5 kala 10 kala geliyor, oturuyor. Birkaç kişi gelmiş sadece, kameramanlar. Kimse gelmiyor. 15 dakika geçiyor, kimse yok. Yarım saat geçiyor, kimse yok. Bir saate yaklaştığı zaman adam hemen çantasını toparlıyor. Ne diyor biliyor musun? Ben artık gidiyorum, işlerim çok. Ne kadar ısrar etmelerine rağmen hiç kimse durduramıyor. Çünkü adam bunun hayatını yaşamaz onlar. Yani bir toplantıya veya bir kişiye veya bir kuruma söz verip de zamanında gitmemek Avrupa insanı için lügatlarına yoktur bu. Bizlere ait o. Ve terk edip gidiyor adam toplantıyı. Düşünebiliyor musunuz şimdi? Bunun için sizden tekrar tekrar istirham ediyorum. Lütfen saata riayet edin. Zamana riayet edin. 42 yıldır Konya'dayım. En yakın arkadaşlarıma samimi olarak şunu hep söylerim. Eğer bir gün şahsımı söz vermiş olduğum bir yere gelmezsem bir 10-15 dakika geçtiği halde gelmezsem bilin ki ya ben ölmüşümdür veyahut hastaneye kaldırılmışımdır veyahut da emniyet, polis gelmiş beni gözetim altına almıştır. Bu üç sebebin dışında Allah'ın izniyle şimdiye kadar verdiğim sözleri hep yerine getirmişimdir. İster bu söz verdiğim İzmir olsun, ister Kars olsun, ister yaşamış olduğum Konya'mızın bir mahallesi olsun hiç fark etmez. Eğer cumartesi günü saat 14.30'da İzmir'de Kestane Pazarı'nda bir salonda konferans vereceğimi söz veriyorsam o saatte mutlaka ve mutlaka salonda olur. Mutlaka Allah'ın izniyle. Tam bunun adı var. 42 senelik hayatımın 30 senelik hayat hep böyle geçer. Hayatımda bak 30 yıllık hayatımda bir defacık Kayseri'de aile mektebine katılırken salona 7 dakika geç gittim sadece. Onun sebebi de akşam yemeği yedik bir evde. Ev sahibimize hocam gideriz, hocam gideriz, hocam gideriz dedi. Ben evciklendim. Gidelim zamanında kavuşalım dedim. Ve 7 dakika geç gittim oraya. Bir ay kendime gelemedim. Açık konuşuyorum bak, bir ay kendime gelemedim. Peki bu erken gittiğine ne öğrendin? Çok, çok şey öğrendim. Çok şey kazandım, çok. Çok aileye bu ahlak verildi. Bu edep verildi. Elhamdülillah. Bundan dolayı bir kardeşiniz olarak istirham ediyorum. Şu kolumuzda taşımış olduğunuz saatlerin ibresine, akrebine, yelkoğuna dikkat ederek yaşayın. Allah Resulü'nün hayatı buydu. O dakik bir peygamberdi. Verdiği söz kime? Yahudi de olsa, Müslüman da olsa, çocuk da olsa, kadın da olsa mutlaka zamanında yapardı bunu. Benim örneğim odur. Bunun dışındakiler hiçbir şekilde örneğim olamaz bu konuda daha doğrusu diyor. Hemen dersime geçiyorum. Şimdi ikinci sizlere takdim edeceğim konum bir şekil ve izahı ile başlayacağım. Bu da çünkü bir evvelki dersim kadar önem arz ediyor. Bunlar hayatımızda hayatımızı güzelleştiren, hayatımızı kaliteli hale sokan, hayatımızı verimli hale getiren temel konulardır. Yani kitaplardan hemen rahat bulabileceğiniz veya şimdiye kadar konuşmuş olduğun konuları çok çok öğrendiğimiz konuların dışında ama onları beslemek, onları takviye etmek, güce güç katarcasına konuları biraz daha seviyelendirmek için farklı farklı konularla sizlere muhatap olmaya çalışıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz projeksiyonumuzdaki şu şekle bakacak olursak burada bir zaman boyutu var, bir de mekan boyutu vardır. Yani biz namaz kılıyorsak bu kıldığımız namazın bir zaman boyutu var, bir de mekan boyutu vardır. Yani yatay çizgileri zaman olarak, dikey çizgileri mekan olarak algılarsak zaman ile mekanın kesiştiği noktada mutlaka bir şey yapıyorum demektir. Efendim saat 2:30'da bir yerdesiniz, alışveriş yapıyorsunuz. Ha, yeri belli nedir bu? Bir mağazadır veya bir dükkandır. Saat tabeli saat 14'tür. Saat 2'de 14'te A isimli bir merkezde alışveriş yapıyorsunuz. Zamanın ve mekanın kesiştiği noktada ne yapıyorsunuz? Ticaret yapıyorsunuz. Zamanın ve mekanın kesiştiği bir nokta ne yapıyorsunuz? Abdest alıyoruz. Zamanın ve mekanın kesiştiği bir noktada selam veriyoruz. Zamanın ve mekanın kesiştiği bir noktada birilerini ziyaret ediyoruz. Yani günlük yapmış olduğumuz hayırlar, ameller, salih amellerin hepsi ya bir zaman boyutunda veya bir mekan boyutunda icra edilir. Bunda en küçük bir tereddütümüz nedir? Yoktur. Öyleyse biz zamanın ve mekanın kesişmiş olduğu noktalarda yapmış olduğum bu amellerin bir bilincini, bir şuurunu, bir kalitesini sizlere şimdi tattırmak istiyorum. İnanıyorum ki bu konular insanı canlandıran, aksiyon haline sokan konulardan olması gerektiğinden dolayı aktarmaya çalışıyorum. Yani abdest alırken zaman ve mekan boyutu kesişti. İşinizden geldiniz, oturuyoruz, dış kapıya vardınız, zile bastınız. Orada bir zaman vardır, bir de mekan vardır. Kapının önündesiniz, bir de zaman. Akşam saat 20'de zile bastın. Ancak bir de mekanla zamanın kesiştiği bir nokta var. Orada mutlaka bir şey yapman lazım. Ne yapman lazım? En azından selam vermem lazım. Kim o denildiği zaman. Görülüyor değil mi efendim? Yani yapmış olduğumuz herhangi bir görevin, herhangi bir vazifenin, herhangi bir amelin bir zaman boyutu var, bir de mekan boyutu var. Zaman ile mekan boyutunun kesiştiği noktada o andaki yapmış olduğumuz işler üzerinde bir takım farkında olmak istediğimiz konular vardır. Bunu sizinle ne yapacağım inşallah paylaşacağım. Konu başlığım nedir tekrar söylüyorum. Zaman ve mekanın kesişmesinin neticeleri. zaman ve mekanın kesişmesinin neticeleri. Umre'ye gittiniz. İşte niyetinizi yaptınız. Tavafa başlayacaksınız. Orada ne var? Bir zaman boyutu var. Bir de mekan boyutu vardır. Yatsı namazını kıldınız. Başladınız. Saat kaç? 20.30 diyelim. Hemen adımlar atmaya başladınız. Neresi? Mekan olarak Kabe-i Muazzam'ın etrafını dinliyorsunuz. İşte bu zamanın ve mekanın kesiştiği noktada tavaf yapıyorsunuz. Bilgisayarınız başına oturdunuz. Saat kaç? Akşam 10.30. Oturduğunuz yer belli. Masanız önünde bilgisayar var. Benim gibi böyle oturuyorsunuz. Ve zaman saat 10.30. Mekan da belli. Zamanın ve mekanın kesiştiği noktada bir şey yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yazı yazıyorsunuz. Makale yazacaksınız. Veya bir internete bir şey indirdiniz. Onu okuyup faydalanacaksınız. Yani hayatınızda zamanın ve mekanın kesişmediği bir nokta yoktur diyebilirim. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi bunu madde madde anlaşılır kıvama getire getire sizlerin o engin gönlüne, idrak edeceğiniz zihninize inşallah nakşetmek istiyorum. Zaman ve mekan birimlerinin kesiştiği yerde yapılması icap eden amelleri, görevleri, hizmetleri yapmak Allah için yapılan bir ibadettir. Demek ki zaman ve mekanın kesişmiş olduğu bir yerde yapılması icap eden, bu farzdır, vaciptir, sünnettir, ne olursa olsun, bir görevdir, vazifedir. Bu amelleri, bu görevleri, bu hizmetleri yapmak Allah için yapılan bir ibadettir. Şimdi bu örneği öğrendikten sonra hayatınızda ibadetsiz geçen bir zaman ve mekan dilimini bulamazsınız. Hepsi ibadettir. Müslümanın hayatı ibadettir. Müslümanın hayatı ibadettir. Bak şu anda ben konuşmanın ibadetini yapıyorum. Siz de dinlemenin ibadetini yapıyorsunuz. Yani Süleyman var Süleyman'dan içeri. İbadet var ibadetten içeri adeta. Biz bunları idrak etmeliyiz. Farkına varmalıyız. Şuurlanmalıyız. Rastgele yapmamalıyız. Kopyacı mantıkla icra etmemeliyiz. Kızmadan, usanmadan, bıkmadan, yorulmadan. Hep o bizi izliyor. Hep o bize bakıyor. Hep o bizim konuşmalarımızı dinliyor, inancını bayatlatmaksızın. Hep turfanda kalarak, kulluğumuzda turfanda, namaz kılarken turfanda, abdest alırken turfanda, hep böyle. Bu ne yapar? İki gününü eşit tutmaz. Bir sonraki günümüz bir evvelki güne göre daha kaliteli olur, daha verimli geçer. Bunları öğrenirsek elbette ki. Yoksa bağışıklık kazanırız. Namaz, aynı namaz canım, namaz değişik olacak değil deriz. Ne abdest, abdest alıyoruz canım. Olmaz. Her an biz miraç yapmak mecburiyetindeyiz. İbadetlerimizle, taatlarımızla bunun başında namaz geliyor elbette ki. Böyle olunca tekrar bu maddeyi okuyorum ve öbürüne geçeceğim. Zaman ve mekan birimlerinin kesiştiği yerde yapılması icap eden amelleri, görevleri, vazifeleri, hizmetleri yapmak Allah için yapılan nedir? Bir ibadettir diyorum. İki, şöyle bakayım. Zamanın ve mekanın kesiştiği yerlerdeki vazifeleri ifa ederken, eda ederken o vazifeleri bizden isteyen varlığı hatırlamak zikirdir. O varlık kimdir? Allah'tır. Gördünüz mü şimdi? Zikri yanlayalım. Bak zamanın ve mekanın kesiştiği yerlerdeki vazifeleri ifa ederken, eda ederken o vazifeleri bizden isteyen, bize emreden varlığı yani Allah'ı hatırlamak zikirdir. İşte bu zikir, demirler tavan yapmış olan bir zikirdir. Allah Allah deriz, bu da zikirdir. Kur'an-ı Kerim okuruz, bu da zikirdir. Tesbihat çekeriz, bu da zikirdir. Şu anda konuşuyorum, konuşmak da bir zikirdir. Bak hepsi bunlar zikir. Fakat öyle bir zikir var ki sen kar dolabını açtın, evinin dışına çıkacaksın, çıkıyorsun, abayeni aldın, çarşafını aldın, mantonu aldın. İşte o mantonu, abayeni, çarşafını giyerken bana tesettür emrini farz kılan Allah'ımdır diyerek, bir de dudağın söylemesi dahi içinden bunu geçirmiş olman, yani Rabbim, beni yaratan Allah'ım bana tesettüre bürünmemi emrediyor. Çünkü ben evin dışına çıkıyorum inancını yaşarken Rabbinin farzını hatırlaman nedir? Allah'ı zikirdir. Birincisi neydi? Allah'a ibadettir. Yani zamanın ve mekanın kesiştiği bir yerde yapılması icap eden amelleri, vazifeleri, görevleri yapmak ibadet. Zamanın ve mekanın kesiştiği yerdeki vazifeleri ifa ederken, yaparken o vazifeleri bizden isteyen varlığı, yani Allah'ı hatırlamak nedir? O da zikirdir. Zikir. 3. Zaman ve mekan noktalarında yapılması gereken amelleri, vazifeleri, görevleri yerine getirirken o vazifeleri bize emreden varlığın, yani Allah'ın ölçülerine göre yapmak ihsandır. Şimdiki sırada ne geldi? Muhsin olmak geliyor. Zaman boyutu ve mekan boyutu kesişti. Orada bir amel yapacağım. Ne olsun bu? Amel olsun. Ameli yaptım. Birincisi ibadet. O namaz ibadeti bana emredin, hatırladım, oldu zikir. Şimdi o ibadeti ifa ederken, o ibadeti bana emreden yüce Allah'ın ölçülerini, kriterlerini, rükuyu böyle yapacaksın, secdeyi böyle yapacaksın der. Peygamber Efendimizin gösterdiği, Rabbimizin emretmiş olduğu bu emirlerin, ölçülerin istikametinde vazife yapmak, ibadet yapmak nedir? İhsandır. İhsandır. Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmendir ihsan. Her ne kadar sen onu görmüyorsan o da seni görmektedir. Görülüyor ki ölçü Allah ve Resulünden gelmediği zaman, zamanın ve mekanın kesiştiği noktalarda yapacağımız bir takım vazifelerde Allah ve peygamberi dışlarsak, kitabın ve sünnetin ölçülerine riayet etmezsek ne olur? Sana göre olur, bana göre olur. Sana göre, bana göre amellerde Cenab-ı Allah bize geri iade eder. Kabul etmez. Bu kadar önemlidir. Burada altını çizeçle tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü dini konuları 3 defa tekrarlamak da sünnettir. Ben böyle bir hızlı hızlı konuşup geçmek istemiyorum. İyice dersi derste öğrenelim diyorum. Yani şu dersi, 30 dakikalık, 40 dakikalık dersimizi dersimizde öğrenelim. Bu zaman dilimde iyice öğrenelim diyerek ne yapıyorum? Bir konu belki 2 sefer, 3 sefer tekrarlamış oluyorum ki kafamıza, gönlümüze iyice ne yapsın bu konu? Yerleşsin, yerleşsin, illaki yerleşsin. Geçiyorum hemen bunu. Zamanın ve mekanın kesiştiği yerlerdeki vazifeleri icra ederken, yaparken aşk ile, büyük bir samimiyet ile yapmak ihlastır. Fesübhanallah. Yani bunlara hepsi, her bir cümle bitiminde Allahu Ekber demek içimden geliyor. İnanır mısınız? Neler varmış bizde, neler. Sadece bir seccadeyi seriyoruz, bir namaz kılıyoruz, toparlıyoruz, Allah kabul etsin diyoruz ama neler varmış bu namazın içerisinde. Neler varmış bir fakire tasadduk vermede. Neler varmış bir bilgisayarımızda bir makale yazmakta, kitap okumakta, Kur'an okumakta, değil mi efendim? Neler? İbadet oluyor, yok efendim zikir oluyor, yok efendim ihsan oluyor, yok efendim ihlas oluyor. İhlastan, ihsandan, zikirden, ibadetten uzak olan yapmış olduğumuz şeyler ne olur ki? Kuru kuru bir beden yorgunluğu. Bir beden yorgunluğu. Rubbe kaimin ve havvuhu min kıyamihi illa sahr. Nice namaz kılanlar vardır ki aldığı alacağı sevap bir yorgunluktur diyor Peygamberimiz. Ve rubbe samin ve hazzuhu min siyamihi illel cu'a vel atş. Nice nice oruç tutanlar vardı ki onun da alacağı ücret, mükafat, ödül ne? Açlığı ve susuzluğudur. Niye? Oruç da olsa namazla ibadet olma özelliğini kaybetmiş neredeyse. İhlası yok, ihsanı yok, zikri yok, aşkı yok. Ne olacak bu? Kuru kuru bir yorgunluk. De buna niye böyle şey yapalım? Bu zararı çekelim ki zamanın ve mekanın kesiştiği yerdeki vazifeleri icra ederken aşk ile, şevk ile, zevk ile, büyük bir samimiyetle eda ediyor muyuz? İşte bu ihlastır. İhlas, samimiyet. Tüm amellerimi. İster bu selamun aleyküm de, ister merhaba der, ister nasılsın arkadaşım de. Amelin küçüklüğüne, büyüklüğüne bakma. Bunu kim için yapıyorsun kardeşim? Bir mümin kardeşine verdiğin bir selam veya bir merhaba, aman ha, bir ağız alışkanlığı, dil alışkanlığına alet olmasın Allah aşkına. Efendim merhaba demiş Ümmü Eymine, değil mi efendim? Merhaba diyor Efendimiz. Mübarek kelime efendim mübarek dudağından çıkmış. Yoksa örf değildir bize merhaba demek. Merhaba diyor bak. Biri nasılsınız? O da örf değil. O da hadiste vardır çünkü. Geçtiğimiz derste de hatırlayacak olursanız. Sorumluluk duygumuzu depreştiren, tahrik eden bir kelimedir. Nasılsınız? Öyleyse konuyu dağıtmak istemiyorum. Ve dördüncü maddeyle de sizi buluşturdum, tanıştırdım. Ve inşallah yapacağınıza inandığımdan dolayı hemen geçiyorum. Beşinci maddeye gideceğim çünkü zamanımız çok değerli, çok kıymetli. Sizin de zamanınız var, bizim de zamanımız var. Dersin bitirince siz işinize, biz işimize. Bakalım bizi bekleyen hangi zamanın ve mekanın kesiştiği noktalarda ameller bizi bekliyor. Hemen oraya başlayacağım. Feyze Farag'da fensap. Bir işi bitirince diğerinden başla, tembel tembel oturmak yok. Sürekli bir hareket var, sürekli bir aksiyon. Biz uykumuzu kabre, rahatlığımızı ahirete, cennete havale etmediği müddetçe bunlar kuru birer bilgi olarak kalır. Uyuyacaksak gelin kabri hedefleyelim. Orada uyutsunlar bizi. Sürdü diyor zaman da feizzâhum gıyâmin yanzurûn. Böyle saçımızdan sakımızdan böyle tozları mozları ayıklayarak bizi bu tatlı uykumuzdan da kim uyandırdı dercesine kalkalım kabirden. Çok uyuyoruz zaten. Biraz da uykumuzu ahirete yani kabir hayatına havale yapalım da yapacağımız çok işler var. Yapacağımız işler zamanımızdan fazla. Fazla mesai değil. Mesai mefhumunu içimizden atmak mecburiyetindeyiz kıymetli kardeşlerim. Şimdi beşinci maddeye gelebilirim. Zamanın ve mekanın kesiştiği yerdeki vazifeleri yerine getirirken Müslüman kardeşlerimizle müştereken icra edilmesi dinimizde nedir? Dinde kardeşliktir. Dinde kardeşliğimizi işte arka bahçesini öğrendik. Zamanın ve mekanın kesiştiği yerdeki vazifeleri yerine getirirken Müslüman kardeşimizle müştereken icra edilmesi bizim için dinde kardeşliğin müşahhas, somut bir örneğidir. Beraberce bir işin peşinden tuttuk. İster namazı cemaatle kıl, ister herhangi bir hizmetin sen yazısını, öbürü hareketini, öbürü şoförlüğünü yapsın hiç fark etmez. Baksana bir şarabı gündeme geç zaman işte onun sıkılması, yok efendim sülüm depolanması, yok şişelenmesi, yok taşınması, yok reklamı, yok pazarlanması hepsi eşit günahlardandır. Aynen bunun gibi la teşbih tam da bunun zıddı, tam da bir zıddı herhangi bir görev vardır. Efendim mücra mahallemizde 30 tane yetimimiz var. Farz-ı mahalle. Bu yetimleri Ramazan ayından evvel yedirmek, giydirmek istiyoruz. Okullarındaki aidat parası üstlenmek istiyoruz. Ne güzel bir şey. Bunun projesini çizmek ayrı, dosyalamak ayrı, finansını bulmak ayrı, adreslerine gitmek ayrı, arabayla gitmek ayrı, neler götüreceğimizi tespit ayrı. Bak kaç tane ne oldu? Bunları Müslüman kardeşimiz yapıyor. Dinde kardeşlik budur. Dinde kardeşiz, birbirimiz ayağının altını alıyoruz. Dinde kardeş olduğumuzu söylüyoruz, birbirimizin ayağının altına karpuz çekirdeği koyuyoruz. Dinde kardeşimiz diyoruz, hiç varlığını hissetmiyoruz. Varlığından rahatsızız, yokluğundan memnunuz aynı zamanda. Bir kol saatimizi düşürsek haftalarca ararız, yokluğunu hissederiz. Ama bir Müslüman kardeşimizin yokluğunu hiç, bizim hiç önemli değil. Çünkü kolumuzdaki saat kadar artık Müslüman kardeşimizin yanımızda değeri kalmamıştır demektir bu. Bir tükenmez kalem kadar bir kardeşimizin değeri yok mu yanımızda? Küfür tek bir millet olarak projesini, planını dünya üzerine kurarken biz daha mahallemizle alakalı bir konudan birbirine giriyorsak, kavgalıysak, bütün yeryüzü coğrafyasındaki hizmetleri yapmamız gereken din kardeşlerimizle daha iki Müslüman, üç Müslüman bir çatıyı paylaştığı halde orada birlik ve beraberliği sağlanmamışsa, dilleriyle gönülleri bir hale gelmemişse, bu fotoğraflar, bu hayat tarzımızın ahiretteki sahasını nasıl izleyeceğiz? Kendi hayatımızın filmlerini izlerken utanmayacak mıyız? Yüzümüz kızarmayacak mı? Öyleyse zamanın ve mekanın kesişmiş olduğu yerlerdeki vazifelerimizi yerine getirirken Müslüman kardeşimizle müştereken icraat edilmesi, yerine getirilmesi dinde kardeşimizi kanıtlayan, ispatlayan bir başka konudur. Ve o vazifelerin, o ibadetlerin, amellerin icra edildiği, yapıldığı yerler ise Müslümanlar için bir mescittir. Şimdi anladık değil mi efendim? Şimdi konuyu çok iyi anladığımıza inanıyorum. Yani ibadet ne demektir? Zikir ne demektir? İhsan ne demektir? İhlas ne demektir? Dinde kardeşlik ne demektir? Mescit ne demektir? İyi anladık değil mi? Biraz pekiştirmek istiyorum. Altını çizmek istiyorum tabiri caizse. Her bir cümlemin altını çizmek istiyorum. Yapmış olduğumuz vazifelerin, ibadetlerin, amellerin icra edilmiş olduğu, yapıldığı yerler ise Müslümanlar için nedir? Bir mescittir. Okuyalım şimdi ayet-i şerifi. Cü'let liyel ardu mesciden metahura. Yeryüzünün tamamı benim ümmetim için temiz mescit kılındı. Biz sadece secdeyi camilerde yapmayız. Herhangi bir meşru farz olan bir ameli icra ederken bu ibadetin kendine has bir secdesi vardır. Öyleyse cümleyi şöyle toparlayayım. Zamanın ve mekanın kesişmiş olduğu bir noktada yapmış olduğumuz bu ibadetleri bize emreden varlığı hatırlamak zikirdir. Efendim bunu samimiyetle yapmak ihlastır. Kriterlerle icra edilmek ihsandır. Ve bunu yaparken kardeşlerimizle müşterek yapmaya çalışmak dinde kardeşliktir. Ve bu vazifeleri yapmış olduğumuz her alan bizim için mescittir diyorum. Bundan daha güzelinde herhalde olsaydı onu söylerdim. Ulaşabilmiş olduğum tek şeyim bu oldu. Bundan dolayı da konuyu burada ne yapıyorum? Noktalıyorum. Çünkü bundan sonraki dersimiz Müslüman insan inşasına bina edeceğimiz bir farklı boyutla huzuruna çıkacağım inşallah. Ama zincir halkası gibi bir akım devam edecek. Şimdi geriye kalan 9-10 dakikalık zaman dilimizde bakalım bu dersimizde, nasibimizde hangi fıkhi kaideleri düşmüş onu şöyle bir bakalım. Efendim, sünnet ikiye ayrılır. Bir adet sünneti, bir de ibadet sünneti olarak. Günümüzde biraz adet sünneti noksan anlaşılıyor gibi. adet sünnet demek, Peygamber Efendimizin giyinmesi gibi şeyler. Bunları yapana sevap vardır. Ama yapmayana mesuliyet, mesul olmadığından dolayı günah olmaz. Yapan sevap alır. Şimdi Peygamber Efendimizin giydiği gibi giyinmek, efendim sofraya oturup da yediği gibi yemek, Efendimizin bir kaşık kullanmamış diyelim. Biz şimdi sofraya oturduk, kaşıkla çorba içiyoruz. Peki ne olduk? Günah mı aldık? Hayır. Çünkü Peygamber Efendimizin kendi dönemindeki giyim tarzları ve kendi dönemindeki yeme usulleri nedir? Adet sünnetlerindedir. Yaparsan tamam yaparsın ama yapmayana tepeden bakma. Yapmayan ya bunlar işte bid'at işliyor deme. Yapmayan efendim sünnetten, sevaptan mahrum oldu diyemezsiniz. Ne var ki bir tesettürün farz olanı çatısı vardır. Tepeden tırnağa ince olmayacak, şeffaf olmayacak. Ve şöyle yüzümüzden itibaren hanımlar için söylüyorum buradan. Bilekten aşağıdaki kısım müstesna vücudunu kapatmış olan her şey bir tesettürdür. Bunu Erzurum'daki hanım dış kıyafet olarak, ihram olarak giyer. Bir kısmı ona abayedir, bir kısmı çarşaftır. Yani iklim şartları, bölgesel şartlar bunu farklılandırmışlardır. Tek bir standart içerisine sokmak sıkıntı doğuruyor biliyorsunuz. Bundan dolayı adet sünnetini diğer ibadet sünneti yerine koymayalım. Adet sünneti o dönemin örfüne, adetlerine, geleneklerine yönelik olan bir takım efendim uygulamalarıdır. Vahye dayalı böyle ibadet özelliğine dayalı sünnetler boynumuz kıldan ince, kılıçtan keskincedir. Efendim ne buyuruyor? Vaşşap bir yeminik. Sağ elini iç diyorsa tamam bu benim için ölünceye kadar vazgeçemeyeceğim bir sünnettir. Kimse bunu benden engelleyemez. Lokmanı az al, çok çiğne diyorsa olay orada bitmiştir. Lokmanı az al, çok çiğne diyen bir peygamberin, benim efendimin bu tavsiyesine ölünceye kadar hayatımı koyuyorum diyebilirim. Yanlış anlaşılmasın. İbadete dayalı olmayan bir takım adet sünnetleri vardır diyorum. Bunlardan dolayı Müslüman kardeşlerimizi yapmıyor diyerek ötelemeyelim. Bunlar işte takva yoktur, şunu yoktur, bunu yoktur demeyelim. Bunun sıkıntısı yaşanıyor çünkü toplumsal sevgimize, toplumsal muhabbetimize bunlar ne yapıyor? Gölge düşüyor. Bu bizim anlayışlarımız, noksan anlayışlarımızın sıkıntısını tattırmayalım insanlara. Bir başka konuyla sizleri buluşturayım. Biraz daha erkek kardeşlerimizle alakalı. Namaza durduktan sonra ön safta boş bir yer açılırsa ayaklarımızı yerden kaldırmadan oraya gideceğiz. Diyelim ki namaza, Allahu Ekber, namaza durduk. Ön saftan bir gittiler, baktım önüm boşaldı. Cemaatle namaz kılıyorum. Orada değil. Ayaklarımı yerden kaldırmadan, yani yere sürtüne ne yaparım? Giderim, o boşluğu doldururum. Benden sonraki olanlar da benim yerimi doldurur. Bunda herhangi bir sıkıntı olmadığı gibi safları tanzim etmek sünnetine riayet etmenin bir başka bölümü, bir başka yön olduğuna inanıyorum. Ve nihayet bir şey daha söyleyelim. Bunu da bitirmeye çalışayım. Bu da önemli çünkü. İmam kardeşimiz mihraba geçti. İmam kardeşimiz mihraba geçti. Allahu Ekber derken, Ekber demeden cemaat derse namaza girmiş olmaz. Tekrar söylüyorum bunu. İmam efendi Allahu Ekber dedi. Arkadaki insan Ekber kelimesini imam bitirmeden evvel kendisi önceden söylemiş olsa o cemaata namaza girmiş olduğu mevzu bahis değildir. Girmemiş oluyor daha. Cemaata katılmamış hükmündedir o kardeşimin durum. Bundan dolayı namazda tekbirde bir de elimizi böyle şu kulaklarımızın memesine değdirmeye müstahap diyen olmuş. Allah'a ekber dersin. Yani şu parmaklarımız kulaklarımızın şu yumuşak kısmına değdirmeden de tekbir alınabileceğim. Allahu ekber deyip durabiliyoruz. Ha, tekrar söylüyorum bunu. İmam kardeşlerimiz bu yapılıyor çünkü cemaatla namaz kılarken Allahu ekber derken ekber bitmeden imama uyan kardeşimizin ekber lafzı imamın ekberinden önce söylenmiş ise bu namaza girmiş sayılmaz demiş fıkıh üleması. Öyleyse bunu söylerken tam bunun paralelinde şöyle bir fıkıh kaidesiyle sizi son bir cümleyle tanıştırmak istiyorum. Bilhassa bayram ve cuma namazlarında daha çok oluyor bu. Farz namazı cemaatle kılınırken, cuma namazı diyelim veya bayram namazı, zaruret halinde sırta secde yapılır. Ya birbirimize secde yapalım diyorlar ama bu yuvarlak bir cümle. Bunun bir ölçüsü var. Bilin en azından, uygulamasanız dahi bilgiden zarar gelmez. Farz namazı cemaatle kılınırken zaruret halinde sırta secde edilir. Yani bir önceki insanın alnı secdeye varır. İkinci sıradakiler de onun sırtına secde de yapabilir. Ancak buradaki hassas nokta şu. Sırta secde yalnız farz namazı cemaatle kılınırken yapılır. Diğer namazda da yapılmaz. Sırtına secde ettiğimiz şahsın alnı secdede olması lazım yalnız. Yani birbirine secde yapılmaz. Diyelim ki birinci saftaki kardeşlerimizin alnı secdede, ikinci saftakiler birinci saftakilere ne yapar? Secde ederler. Üçüncü saftakilerin alnı yine secdeye diyecek. Yani eğer üçüncü saftakiler de secdeyi ikinci saftakilerin sırtını yapacak olursa onların namazı bir anda farz tutulur gider. Yani birbirlerimize secde edelim diyoruz ama bunun uygulanmasını bilmiyoruz. Tekrar söyleyeyim bir daha. Bir insanın sırtına secde etmek istiyorsak yoğunluktan cemaatin fazlalığından dolayı secde edeceğimiz şahsın alnının secdede yerde olması gerekiyor. Bu da bilinmesi uygun olan, fayda olan bir konulardır. Tüm bu fıkıh kaidelerimizi Konya halkımızın yakinen tanıdığı Allah kanı kanı rahmet eylesin. Bozkırlı Mustafa Efendi diyerek Mustafa Parlak Türk Allah kanı kanı rahmet eylesin. O güzel insanın bize özel olarak varislerini getirmiş olduğu fıkıh dosyalarından alarak getirmeye çalışıyorum ki hem de merhumun ruhu şad olsun. İsimlerini kullanıyorum. Eğer sohbetimden, dersimden sonra ruhuna bir Fatih okursanız çok da müstefit olurum. Çünkü Konya halkımıza tam 25 sene değişik camilerde hep fıkıh sohbeti yapmıştır. Ama halkası daroldan dolayı geniş tabanlar duymamıştır bunları. Bundan dolayı da inşallah bu programlarımın hem sondaki sunmuş olduğum fıkıh kaideleri Bozkurlu Mustafa Efendi merhuma aittir.